Merhaba, bugün sizinle oldukça özel bir kaynağı Azerbaycan Milli Emler Akademiyası yani AMEA Şarkşünaslık Enstitüsü'nün bir yayınını inceliyoruz.
Evet, Enmar Abbasov derlemiş.
Aynen, bu çalışmada Ziya Bünyadov, Nergiz Veliahanlı gibi önemli Azerbaycanlı araştırmacıların kaleminden 6. ve 7. yüzyıl erken İslam tarihine bakılıyor.
Doğru. Bizim de buradaki amacımız bu değerli tarihçilerin Arapça kaynaklarını nasıl karşılaştırdıklarını, ne gibi yorumlar getirdiklerini size aktarmak. Yani erken İslam'a biraz da bu özgün pencereden bakacağız.
Harika. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Bu kaynaklarda ilk dikkat çeken şeylerden biri sanırım İslam'ın o ilk döneminde dini ve dünyevi otoritenin yani gücün iç içe geçmiş olması.
Belyaev gibi daha önceki alimlere de atıf yapıyorlar. Hazreti Muhammed'in hem bir dini lider hem de aynı zamanda bir siyasi yönetici olduğunu güçlü bir şekilde vurguluyorlar.
Yani İslam ümmeti en başından itibaren hem dini hem de siyasi bir topluluk olarak mı kurulmuş oluyor?
Tam olarak öyle ve Hazreti Muhammed tarafından da bu şekilde yönetilmiş. Hatta kaynaklarda ilginç bir detay var. Kur'an'da veya şeriatta böyle net çerçevesi çizilmiş bir devlet kurma nizamnamesinin olmamasıyla da ilişkilendiriliyor bu durum. Yani liderlik hem ruhani hem dünyevi işleri doğal olarak kapsıyor en başından.
Peki bu toplum nasıl bir araya geldi? Özellikle hicret sonrası Medine'de atılan adımlar nelerdi? Burası çok kritik sanırım.
Evet, çok kritik. Kaynaklar Medine'de ilk işlerden birinin mescit inşası olduğunu söylüyor. Ama belki daha da çarpıcı olanı muhacirler yani Mekke'den göç edenlerle Ensar'ın, Medineli yardımcıların kardeşleştirilmesi. Azerbaycan kaynaklarında buna kardeşlik deniyor.
Kardeşlik. Bu kulağa ilk başta sembolik gibi geliyor ama kaynaklar daha derin anlamları olduğunu mu söylüyor? Galiba Mehmet Abu Zöhre'nin analizleri varmış bu konuda.
Aynen öyle, sembolik değil. Sadece gerçek bir sosyal ve ekonomik dayanışma ağı kuruluyor aslında. Yani amaç o dönem çok güçlü olan kabilecilik bağlarını aşıp bir ümmet kimliği oluşturmak.
Yani farklı kabilelerden gelenler arasındaki potansiyel sorunları da gidermek mi hedefleniyor?
Kesinlikle. Güçlüyle zayıf arasında bir yakınlık kurmak, potansiyel gerilimleri azaltmak, aslında bir nevi toplum mühendisliği, o dönemin koşullarında dikkate değer bir adım bu.
Anladım. Peki Medine'deki diğer gruplar, özellikle Yahudi kabileleriyle ilişkiler nasıl düzenlendi? İşte burada Medine vesikası devreye giriyor, değil mi?
Evet. Medine vesikası çok önemli bir belge. Hatta Wellhausen bu metni 47 maddeye ayırmış ve ilginçtir, yarısı doğrudan Yahudilerle ilgili.
Yarısı mı? Oldukça fazla, evet. Mesela 16. madde diyor ki Yahudiler de birliğe katılabilir ama bazı şartları var. Zulme uğramayacaklar ve Müslümanların düşmanlarıyla işbirliği yapmayacaklar. Peki ya din özgürlüğü? O da var. 25. madde çok net. Yahudiler kendi dinlerinde serbesttir diyor. Bu bazı araştırmacılar tarafından dünyanın ilk anayasalarından biri olarak bile görülüyor. Belki de kendi bölgelerinin tarihsel çeşitliliğinden dolayı Azerbaycanlı araştırmacılar bu türden çoğulcu yapıları ve ittifak denemelerini özellikle ilgi çekici bulmuşlar. Gerçekten ilginç. Peki Hz. Muhammed'den sonraki döneme, yani Raşidi Halifeler devrine, Abu Bekir, Ömer, Osman, Ali dönemlerine baktığımızda kaynaklar nelere odaklanıyor? Bir yandan genişleme var, yönetim kuruluyor ama tartışmalı konular da var sanırım.
Tabii, bir yandan fetihlerle sınırlar genişliyor, devlet idaresi kurumsallaşıyor, işte divan sistemi yani mali ve idari kayıtlar, vergiler gibi yapılar bu dönemde ortaya çıkıyor.
Ama bir yandan da hassas konular var dediniz.
Evet.
Mesela kaynaklarda Hazreti Fatıma ile Halife Ebu Bekir arasında yaşanan Fedek arazisi konusundaki anlaşmaya değiniliyor. Bu önemli bir örnek.
Nasıl bir anlaşmazlık bu?
Halit Muhammed Halid'in kitabından yapılan alıntıda şöyle anlatılıyor. Halife Ebu Bekir, peygamberler miras bırakmaz hadisine dayanarak fedeyi vermiyor. Hazreti Fatıma ise oranın kendisine yani peygamber hayattayken hediye edildiğini savunuyor. İşte bu tür olaylar o erken dönemdeki farklı yorumları ve bazen de liderlik etrafındaki gerilimleri gösteriyor.
Anlıyorum. Ve tabii Hazreti Ali dönemi, kaynaklarda onun rolü nasıl ele alınıyor Özellikle askeri yetenekleri ve sonrasındaki o fitne diye anılan iç karışıklıklar, Cemel, Siffin savaşları gibi. Aynen öyle. Hazreti Ali kaynaklarda hem çok cesur bir savaşçı hem de bilge bir komutan olarak resmediliyor. Ama halifeliği dönemi maalesef Müslümanlar arasındaki ilk büyük iç çatışmalara sahne oluyor. Cemel Savaşı, Siffin Savaşı.
Siffin ve hakem olayı özellikle önemli sanırım.
Kesinlikle. Siffin Savaşı ve hemen ardından gelen hakem olayı çok ciddi sonuçları olan olaylar. Mesela hariciler gibi farklı grupların ortaya çıkışı tam da bu döneme denk geliyor. Azerbaycanlı araştırmacıların eserlerinde bu olaylar sebepleri ve sonuçlarıyla detaylıca inceleniyor. Sadece siyasi değil, derin teolojik ayrışmaların da başlangıcı aslında.
Ehl-i Beyt'in yani peygamber ailesinin statüsü de önemli bir tema anladığım kadarıyla.
Evet, o da önemli. Çünkü Ehl-i Beyt'in statüsü ve bu konudaki farklı yaklaşımlar sonraki dönemlerdeki Şii-Sünni ayrımını anlamak açısından da kilit bir rol oynuyor. Bu bağlamda sıkça vurgulanıyor.
İslam tarihinin çok kritik dönüm noktalarına ve tartışmalarına kısa ama yoğun bir yolculuk yapmış olduk. Toplumun kuruluşundan liderlik meselelerine, yönetimden iç çatışmalara uzandık.
Kesinlikle.
Ve belki de kapanışta üzerinde durulması gereken soru şu: bu ilk dönemde şekillenen din-devlet ilişkisi modeli, o farklı liderlik anlayışları, yaşanan o hararetli, bazen de acı veren tartışmalar, bunlar sonraki yüzyıllar boyunca İslam dünyasının siyasi, sosyal ve hatta teolojik yapısını ne ölçüde ve nasıl etkilemeye devam etti?
Evet, bu önemli bir soru.
Bu kaynaklar işte bu tür derin sorular sormak ve cevaplar aramak için gerçekten çok zengin bir zemin sunuyor bizlere.